Türkiye Körler Federasyonu'nun engelli halkları mücadelesindeki yeri ve rolü. Türkiye Körler Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2012 günlerinde yapacağı Olağan Genel Kurulu'nun birinci gününde, Türkiye Körler Federasyonu'nun engelli halkları mücadelesindeki yeri ve rolü konulu bir çalıştay yapmayı kararlaştırdı. Bu konuda bir sunuş yapmak üzere beni görevlendirdi. Yarım saat içerisinde bitirmem gereken sunumumun biraz daha ayrıntılı bir özetini yazılı olarak sunuyorum. Konuyu 3 başlık halinde ele alacağım. Öncelikle Türkiye Körler Federasyonu'nun bugünkü aşamaya gelinceye kadarki evrelerin kısa bir biçimde sunarak demokratikleşme sürecini anlatacağım. Daha sonra konfederasyonlaşma sürecindeki etkilerine değineceğim. Son olarak da engelli hakları mücadelesindeki eylem ve kazanımları değineceğim. Federasyonun uluslararası etkinlikler ve ilişkiler boyutunu uzatmalı dışişleri sorumlumuz Mehmet Emin Demirci anlatacak. 1. Türkiye Körler Federasyonu'nun doğuşu ve bugüne kadarki gelişimi. Ülkemizdeki körlerin örgütlenmesi 1940'lı yılların sonunda başladı. Önce İzmir'de bir emekli albayın başkanlığında Görmeyenleri Koruma Derneği adıyla Sayın Orhan Gökçen'in de içinde bulunduğu bir grup tarafından kuruldu. Onu eğitimci Sayın Mithat Enç'in öncülüğünde 1950 yılında Ankara'da kurulan 6 Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'nin kuruluşu izledi. Bu iki dernek daha sonraki yıllarda da sürecek olan temel iki eğilimi temsil ediyordu. Birincisi, yani Görmeyenleri Koruma Derneği, körleri konser grupları halinde organize edip okulları ve sayfiye yerlerini dolaşarak para kazanmayı, böylece hem körleri tanıtmayı hem de istihdam etmeyi amaçlıyor. İkincisi, yani 6 Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği ise, işe körlerin eğitim ve rehabilitasyonundan başlamayı öngörüyordu. 1960'lı yıllarda bu derneklere iki dernek daha eklendi. 60'lı yılların ortasında kurulan ve içlerinde rahmetli Galip Dede Bali'nin de bulunduğu Körlere Işık Derneği, körlere karşı duyarlılığı arttırmak için 7-14 Ocak tarihleri arasındaki haftayı Beyaz Baston Haftası olarak ilan edip çeşitli etkinlikler yaparken, 1969 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen Körler Yürüyüşü'nü izleyen aylarda Aziz Kürkçü gibi aydın körlerin öncülüğünde kurulan Körler Sosyal Dayanışma Derneği, körleri söz ve karar sahibi kılarak onların istihdam sorunlarını çözmeyi, bir sosyal himaye yasası çıkartılarak yasal güvenceler sağlamayı amaçlıyordu. Henüz kendi çıkarlarının farkında olan aydın körler yeni yetişiyor ve hak eksenli bir mücadeleyi yürütmeye başlıyorlardı. 1970'li yıllarda sürece yeni dernekler katıldı. Kemal Dok, Turhan İçli, Cemil Korkmaz ve Ömer İnal Duymuş'un öncülüğünü yapan Körler Eğitim ve Kültür Derneği, siyasetle körlük sorunlarını bağdaştırmaya çalışmaktaydı. Körler Sosyal Dayanışma Derneği ikiye bölünerek içinden biri sağcı, diğeri solcu iki dernek türetmişti. Bu arada rahmetli Erdoğan Arıt'ın başkanlığında kurulan Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği bir yandan konser gruplarını çalıştırırken öte yandan kör öğrencilere eğitim yardımları yapmaktaydı. Daha sonra bu dernek konser gruplarına son verdi. Bunun üzerine bu dernekten ayrılan Necati Adıbelli ve arkadaşları Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği kurarak konser faaliyetine devam etti. 1980'li yıllarda özellikle konser grubu çalıştıran dernek sayısında bir artış oldu. Konser grubu çalıştıran dernekler arasında rekabet ortaya çıkınca bu rekabeti önlemek, ülkeyi bu gruplar arasında paylaşmak amacıyla 1976 yılında bu rolü üstlenecek Kör Dernekleri Federasyonu kuruldu. 1983 yılının sonlarında yürürlüğe giren 2908 sayılı dernekler yasası, bütün derneklerin kendi engel grubundaki federasyonlara, bu federasyonların da kurulacak Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'na katılmasını zorunlu hale getirdi. Başta 6 Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği ve Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği olmak üzere bütün dernekler Kör Dernekleri Federasyonu'na istemeyerek de olsa girmek zorunda kaldı. Ancak iki ana eğilim arasında sürmekte olan mücadele bu kez federasyonun içine çekilmiş oldu. Görmeyenleri Koruma ve Körleri Eğitme ve Kalkındırma gibi dernekler, naylon gören üyelikler aracılığıyla egemenliklerini sürdürmek isterken, 6 Nokta ve Eğitim Himaye gibi dernekler, körlerin söz ve karar sahibi olmalarını, konser gruplarının faaliyetlerine son verilmesini ve engelli halkları mücadelesine girilmesini savunmaktaydılar. Bu iki eğilim arasında mücadele çok sert biçimler kazandı. Genel kurullarda muhalefet sözcüleri karga tulumba kürsülerden atılıyor, itip kakılıyor, polis zoruyla genel kurul salonlarından sürülüyordu. Sonunda Altı Nokta Körler Derneği federasyondan ihraç edilince rekabet ve çatışmalar örgüt dışına taştı ve kamuoyu önünde cereyan etmeye başladı. 1986 yılından itibaren 3 yıl boyunca muhalifler federasyon yöneticilerini teşhir etmek için pek çok protesto eylemi gerçekleştirdiler. Milli Eğitim Şurası, Sheraton Oteli, Güneş Motel ve bizzat federasyon binası önünde tüzük yakılarak yapılan eylemler bunlardan bazılarıdır. Muhalifler medyayı da çok iyi kullandılar. Haftalık Nokta Dergisi, köylerin sırtından para kazanan pek çok simsarı ve federasyon yöneticilerini 2 hafta süreyle kapaktan verdi. Bu arada muhalifler Mersin Derneği'ni de yanlarına alarak 3 kamu yararına dernek zorunluluğunu tamamlayarak Kemal Dokun başkanlığında yeni bir federasyon kurdular ise de Mersin Derneği'nin kısa bir süre sonra bu federasyondan ayrılması yüzünden fazla ömürlü olamadı. Bu eylemler sonucunda kamuoyunun önüne çıkamaz hale gelen federasyon yöneticileri yeni bir tüzüğün hazırlanması ve birleşik bir genel kurul yapılması için görüşmelere başladılar. Altı Nokta yeniden federasyon üyeliğine kabul edildi. Ancak son derece iyi giden bu görüşmeler bazı provokasyonlar yüzünden başarısızlığa uğrayınca muhalifler aralarına merkezi İzmir'de bulunan Çağdaş Görmeyenler Derneği'ni de alarak Demokratik Köy Dernekleri Birliği adıyla gayri resmi bir birliktelik meydana getirdiler. Dekte 1 adındaki bu birlikteliğin amacı ya demokratik yeni bir federasyon kurmak ya da mevcut federasyonu ele geçirmek ve demokratik bir hale dönüştürmekti. Dekte 1'in rüştünü kanıtlayan ilk sınav 9 Mayıs 1991 günü gerçekleşti. Önceden aylar boyu süren yoğun çabalarla hazırlanan özürlüler yasası taslağını alarak 300 kişilik bir kalabalıkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çıkarma yaptılar. Bütün siyasal partilerin grup salonlarını doldurarak yüksek sesle taleplerini dile getirdiler ve taslağı teslim ettiler. Parti liderleri en kısa zamanda taslağın yasalaştırılacağına dair söz verdiler. Dekte 1, işitme ve ortopedik engelli örgütlerini de kapsayan bir özürlüler platformu oluşturarak eylemlerini bu platform aracılığıyla sürdürdü. Bu eylemler ses getirmeye başlayınca Köylüler Federasyonu ile görüşmeler yeniden başladı. 1994 yılı başlarında başlayan görüşmeler 22 Ekim tarihinde İstanbul'da federasyonun olağanüstü bir genel kurul yapması ve tüzüğün demokratikleştirilmesi yolunda bir kararla sonuçlandı. Gerçekten de 22 Ekim 1994 tarihinde genel kurul gerçekleştirildi. Tüzük, naylon üyeliklere son verip köylerin söz ve karar sahibi olacağı bir biçimde değiştirildi. Ahmet Can Türk başkanlığında içerisinde Altı Nokta da dahil tüm derneklerin yer aldığı yönetim kurulu oluşturuldu. Böylece Köyler Federasyonu bugünkü yapısına kavuşacağı yeni bir yola girmiş oluyordu. 1996 yılında yapılan ertelenmiş genel kurulda Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği ile Altı Nokta Köyler Derneği karşı karşıya geldiler. Seçimlerinde Altı Nokta'nın adayı Ömer İnal Dulmuş kazandı. Eğitim ve himaye temsilcileri dışarıda kaldılar. Bu durum federasyon çalışmalarını zaafa uğrattı. Bir süre sonra federasyon özel ilişkiler geliştirerek tüm federasyon yönetiminin hem de üyesi bulunduğu Altı Nokta'nın karşısında bir pozisyon takınarak alınan kararlara uymamaya başladı. Bu nedenle örgütünden ihraç edildi. Bu arada 1997 yılı sonlarında olağanüstü toplanan Federasyon Genel Kurulu, federasyonun Ankara'ya taşınması kararı verdi. 1998 yılının 5 Temmuz'unda olağan toplantısını taşındığı Ankara'da yapan Köyler Federasyonu, Turhan İçli'nin başkanlığında bir ekip oluşturarak tüzüğün demokratikleştirilmesi ve bütün derneklerin temsilcilerinin yönetim kurulunda bir araya getirilmesi amacıyla 6 ay içerisinde olağanüstü toplanma kararı aldı. Hummalı bir çalışmayla demokratik bir tüzük hazırlandı. Yönetim kurulu sayısı 26'ya çıkarılırken, delegelikte kör üye sayısının esası alınması öngörüldü. Büyük derneklerin hegemonyasını önlemek açısından delege sayısı ne olursa olsun, genel kurula katılma hakkına sahip delege sayısının 350 kişilik toplam delege sayısının %49'unu, yönetim kurulu sayısının ise 12'yi geçemeyeceği hüküm altına alındı. Yönetim kurulunda nispi temsil sistemi getirildi. Sonradan %49'luk oran biraz daha geriye çekilerek %45'e düşürüldü. Bu arada genel kuruldan önce federasyona bağımsız bir daire satın alınmış, her türlü teknolojiyle donatılmış bir çalışma ortamı yaratılmıştı. Turhan İçli başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ayağının tosuyla Şanlıurfa'da yurdun dört bir yanından gelen üyelerle özürlüğe ya iş ya da tazminat sloganıyla bir kampanya başlattı. Kısa sürede federasyonun maddi durumunu düzeltti. Pek çok etkinliğe imza attı. 2001 yılı sonları ile 2002 yılının ilk yarısında federasyonun derneklerin niteliğini yükseltmek için yaptığı denetimlere dayanamayan ve çeşitli hilelerle yönetim kurulu kararlarına rağmen Faruk Öztimur'la işbirliği yapan Göl bir federasyon üyeliğinden ihraç edildi. Bazı dernekler onu izleyerek federasyon üyeliğinden ayrıldılar. 2002 yılında yapılan olağan genel kurulda bütün derneklerin oy birliğiyle Ahmet Cantürk federasyon başkanlığına seçildi. 4 yıl boyunca başarılı görevler yerine getirdi. Federasyonun maddi durumunu güçlendirirken özellikle 2004 yılı sonunda ve 2005 yılının ilk 6 ayında özürlüler yasası doğrultusunda büyük eylem ve etkinlikler gerçekleştirildi. Özürlüler yasasının çıkarılmasında belirleyici oldu. 2006 yılında yapılan olağan genel kurulda 6 nokta üyesi Hasan Tatar başkanlığında bir yönetim kurulu oluşturuldu. 2007 yılında Avrupa Körler Birliği Genel Kurulu başarıyla federasyonumuzun ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi ve Mehmet Emin Demirci Avrupa Körler Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi. Ancak federasyonumuzun maddi durumu sarsıntı geçirdi. 2008 yılında yapılan olağan genel kurulda ise Emin Demirci 6 nokta üyesi olarak federasyon başkanı oldu. Avrupa Birliği ile ortak projeler yapıldı. Federasyonun mali durumu bozulmaya devam etti. 2010 yılında gerçekleşen olağan genel kurulunda federasyon başkanlığına seçilen Suha Sağlam döneminde önemli projeler gerçekleştirilirken maddi durum toparlanmaya başladı. Köylerin imza sorunu, aksi yönde yapılan engelleme çabalarına rağmen büyük bir mücadele sayesinde kesin olarak köylerin lehine sonuçlandırıldı. Bundan sonraki dönemin federasyonun güçlenmesi ve etkisini artırarak yine engelli halkların mücadelesinin öncüsü olmasıyla devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye Körler Federasyonu ve Konfederasyonlaşma Süreci. Engelliler içerisinde farklı özür gruplarının sorunları birbirlerinden çok farklıdır. Ancak genel bazı özellikleri itibariyle ortak noktaları bulunmaktadır. Bir kör için çözüm olan bir önlem, bir sağır için hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Bir ortopedik engelli için gerekli olan düzenlemeler, kör ve sağır insanlarımız için anlamsız olabilir. Hele hele zihinsel engelli kardeşlerimizin sorunları ve onlar için alınması gereken önlemler ve düzenlemeler bambaşkadır. Bütün bu nedenlerle her özür grubu önce kendi içerisinde dernekleşir, sonra da farklı derneklerin güçlerini birleştirmek için üst örgütleri, yani federasyonları kurar. Bir özür grubundaki federasyon, o özür grubunun ortak aklını, ortak vicdanını, ortak gücünü temsil eder. Elbette bazı genel ve ortak noktalarda farklı özür gruplarının mücadelesini sürdürebilmek için daha gevşek, daha eşit ve daha geçici birlikteliklere de gereksinim vardır. Bu amaçla pek çok ülkede engelli federasyonları kurulmuştur. Bu platformlar ortak mücadele konuları gündeme geldiğinde çalışmaya başlarlar. Bizim hukuk sistemimizde en üst örgüt biçimi konfederasyon olduğu için çeşitli engelli federasyonları üst düzeyle konfederasyon biçiminde örgütlenmek zorunda kalmışlardır. Bizde ilk konfederasyonlaşma 2908 sayılı dernekler yasasının yürürlüğe girmesinden sonra bu yasanın 88. maddesi gereğince 1986 yılında devlet eliyle kurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, devlet geleneğine uygun olarak antidemokratik ve merkezci bir tüzük hazırlamış. Var olan birkaç federasyona, prosedürünü bile tamamlamadan bir iki federasyon eklemiş ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nu meydana getirmiştir. Konfederasyonun ilk başkanı, ortopedi doktoru olan Turgut Göksoy'dur. Turgut Göksoy, başkanlık yaptığı 4 sene boyunca bir varlık gösterememiş. Onu Görmeyenleri Koruma Derneği Başkanı Orhan Gökçe'nin başkanlığı izlemiştir. Gökçe'nin başkanlığı da etkili olamamış, bütün engelli federasyonlarını birleştirme ve demokratik bir tüzeye kavuşturma yönünde yapılan çalışmalar sonuç vermemiştir. 1993 yılında yapılan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Kurulu'nda TRT'deki Yaşama Sevinci programı ve dergisiyle popülerite kazanan Faruk Öztimur, Zembille indirilir gibi zihinsel engelliler alanından delege gösterilerek konfederasyonun başkanlığına getirilmiştir. Bundan sonra 14 yıl sürecek Öztimurlu Konfederasyonu süreci başlayacaktır. 1995 seçimlerinde ANAP'tan milletvekili adayı olan Öztimur, milletvekili seçilemeyince Başbakan Mesut Yılmaz tarafından Başbakanlık müşavirliğine getirilmiş. Böylece devlet ve sivil toplum düzeyinde engelli temsilciliği tek bir kişide birleştirilmiştir. Öztimur, ele geçirdiği bu güçlü yetkiyi, çoğu zaman rakiplerini alt etmek, engelli örgütlerini birbirine düşürmek ve bazılarını kayırıp bazılarını hasım haline getirmek için kötüye kullanma haline gelmiştir. Bu durumdan en büyük zararı Öztimur'un boy hedefi olarak gördüğü Türkiye Körler Federasyonu görmüştür. Zaman zaman Türkiye Körler Federasyonu'nun yaptığı eylemleri eleştiren ve İçişleri Başkanlığı'na şikayet ederek engellemeye çalışan Faruk Öztimur, zaman zaman da ödün kabartmak için hükümete karşı bir gözdağı olarak kullanılmıştır. Bazen Türkiye Körler Federasyonu ile demokratik bir tüzük ve yönetimde birlikte bulunmak amacıyla görüşmeler yapılmış, ancak son dakikada alınan kararları çiğneyerek, mafya tipi genel kurullar yaparak federasyon delegelerini genel kurul salonlarına almamış, onları tehdit etmiş, bazen muhalif başkan adaylarını kaçırarak etkisiz kılmaya çalışmıştır. 1995 yılında yapılan genel kurulda Turhan İçli, 2006 yılında yapılan genel kurulda ise Ahmet Can Türk, muhalif listelerin başkan adayı olarak ortaya çıkmışlar. Ancak mafyatik yöntemler ve entrikalarla seçimleri kazanmaları önlenmiştir. En son 2006 yılında yapılan genel kuruldan sonra, başta Türkiye Körler Federasyonu olmak üzere muhalifler, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'ndan ayrılmışlar, zihinsel, bedensel ve işitme engellileri alanında federasyonlar kurup bu federasyonları Engelliler Konfederasyonu'nun çatısı altında birleştirmişlerdir. 2006 yılı sonunda kurulan Engelliler Konfederasyonu, özellikle 2007 yılı Ağustos'unda yapılan ilk olağan meclis kurulundan sonra yoğun bir mücadeleye girişmiş, üst üste yaptığı toplu meclis çıkarmaları, yürüyüşler ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan ziyaretleriyle kamuoyunda haklı bir itibar kazanmış, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile eşit bir noktaya gelmiştir. Keza yapılan özürlü şuralarına ağırlıklarını koyup elde ettiği sonuçlarla itibarını daha da yükseltmiştir. 4857 sayılı iş kanununun Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'na tekel sağlayan 30. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş. Anayasa Mahkemesi söz konusu tekeli iptal ederek eşitliğe uygun yeni bir düzenlemenin yapılmasını öngören bir karar vermiştir. Son bir yıl içerisinde atalete düşen Engelliler Konfederasyonu birkaç aydan beri kendisini toparlamaya başlamış, yaptığı eylemlerle ve girişimlerle yeniden engelli hareketinin öncüsü haline gelmiştir. Şimdi yeni bir genel kurul yaparak bu konfederasyonu güçlendirme görevi önümüzde durmaktadır. Örgütlü mücadele ve kazanımlar. Ülkemizde engelli haklarındaki bazı ilerlemeler, bizzat engelli kitlesinin yürüttüğü mücadele olmaksızın verilmişse de, en önemli kazanımlar örgütlü ve kararlı bir mücadele sayesinde elde edilebilmiştir. 1960'lı yıllar, demokratik içeriği ağır basan 61 anayasası sayesinde dozu giderek artan toplumsal bir uyanışa tanık olmuştur. Toplumun çeşitli kesimleri, hak ve çıkarları doğrultusunda mücadele edebilecekleri örgütler kurmaya başlamış. Gösteri yürüyüşleri, grevler, boykotlar, toprak işgalleri ve benzeri eylemlerle mücadele sürecine katılmışlardır. Kendi hak ve çıkarları için eylemli mücadeleye giren ilk engelli grubu körler olmuştur. 1969 yılının Mayıs ayında oluşturulan ve başkanlığını Kemal Dokun yaptığı Körler Direniş Komitesi, Ankara'da Tan Doğan'dan başlayıp Kurtuluş'ta sona eren bir yürüyüş düzenlemiş. Bu yürüyüşe 300 dolayında kör katılmıştır. Bu eylem kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmış. Körlerin hızla hak ve mücadele temelli örgütlenmesinin tohumlarını ekmiştir. Nitekim Körler Direniş Komitesi kısa bir süre sonra değişik kör çevreleriyle de birleşerek Körler Sosyal Dayanışma Derneği'nin temellerini oluşturmuştur. Bu dernek, daha sonra örgütlere dek sirayet eden siyasallaşma nedeniyle sağ ve sol olmak üzere iki derneğe bölünmüşse de, Körler Eğitim ve Kültür Derneği olarak 1974 yılında kurulan Kemal Dokun Başkanlığındaki dernek, 1975 yılı Mayıs ayında Doğu ve Güneydoğu bölgemizden gelen 30'a yakın işsiz körü örgütleyerek Ankara'da Zafer Çarşısı'nın yanında çimenlik alanda bir çadır kurarak açlık grevine başlamış. Polis tarafından gözaltına alınan grevciler ertesi gün bırakıldıktan sonra açlık grevini Kara Mürsel mağazasının yanındaki meydanda sürdürmüşlerdir. Polis grevcileri yeniden gözaltına almış, daha sonra da memleketlerine göndermiştir. Birçok kitle örgütü tarafından etkin olarak desteklenen bu eylem, kamuoyunda büyük bir ses çıkarmış. O günkü Cumhurbaşkanımız konuyla ilgilenmiş ve eylemcilerin bir kısmının işe girmesini sağlamıştır. Aynı yıl 2022 sayılı kanun yürürlüğe konulmuş ve işsiz engellilere asgari ücretin yarısı dolayında bir muhtaçlık aylığı bağlanması yasal güvenceye kavuşturulmuştur. 12 Eylül 1980 tarihi Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yaşamında sancılı bir dönemin başlamasına yol açtı. On binlerce kişi gözaltına alındı, tutuklandı, yargılandı ve çeşitli ağır cezalara çarptırıldılar. İdamlar gerçekleşti. İşçilerin, memurların, öğrencilerin, köylülerin ve esnafın, kısacası toplumun tüm kesimlerinin hak arama mücadelesi yasaklandı ve bastırıldı. Tüm örgütleri dağıtıldı ya da etkisizleştirildi. Toplum atomuna kadar parçalandı. Kör aydınların bir bölümü de bu süreçten etkilendiler ve içinde bulundukları siyasal hareketin uğradığı baskıdan paylarına düşeni aldılar. Onlar arasında da tutuklananlar ve işkence görenler oldu. Ama sonuçta çok fazla zarar görmeksizin normal yaşama döndüler. Bu genel tabloya göre körlerin hak arama mücadelesinde de gerilemeler olacağı beklenirken tersine bir süreç yaşandı. Daha 1981 yılından başlayarak kör aydınlar toparlanmaya, örgütlenmeye ve hak arama yönündeki bazı girişimlerde bulunmaya başladılar. Toplumsal muhalefet gerilerken demokratik kör hareketinde yavaş yavaş ama istikrarlı bir yükselme meydana geldi. Yazımızın birinci bölümünde de anlatıldığı gibi bir yandan 6 nokta Körler Derneği körlerin kitle örgütü haline gelirken Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği de olumlu bir rotaya girdi. Körler Federasyonu bünyesinde bu federasyonun demokratikleştirilmesi için bir mücadele başlatıldı. 1990 yılından itibaren Çağdaş Görmeyenler Derneği'nin de sürece katılmasıyla Demokratik Kör Dernekleri Birliği adıyla gayri resmi bir birliktelik oluşturuldu. Bu birlikteliğin ortak organizasyonu ile 9 Mayıs 1991 tarihinde İlk kitlesel meclis çıkartması gerçekleştirildi. Böylece demokratik, kapsamlı ve bütünlüklü özürlüler kanunu mücadelesi de başlatılmış oluyordu. 1992 yılı Mayıs'ında benzer bir etkinlik tekrar edildi. Bu kez özürlüler platformu adıyla daha da genişletilmiş olan birlikteliğin öncülüğünde 3 Aralık 1993 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal tesisleri önünde 400 kişilik bir protesto ve kendini zincire vurma eylemi gerçekleştirildi. Özürlüler platformunun öncülüğünde 1994 ve 95 yılı Sakatlar Haftası yoğun eylem ve etkinliklere tanık oldu. 1994 yılında milletvekillerine mektup, özürlüler yasası ve özelleştirme nedeniyle işten atılanların yeniden işe alınması için yürütülen imza kampanyası, 8 gün süren görme ve ortopedik engellilerin katıldığı açlık grevi, tabut eylemi ve başbakanlık önünde 600 kişilik gösteri gerçekleştirildi. 1995 yılı Mayıs'ında ise yine milletvekillerine mektup, imza kampanyası, başbakan aleyhine kitlesel tazminat davası ve Anıtkabir'den başbakanlığa yürüyüş eylemleri yapıldı. Haziran ayı başında Başbakan Tansu Çiller'in yolu Gaziantep Havaalanı çıkışında kesilerek kendisinden özürlüler yasası konusunda çalışmaların başlatılması için söz alındı. Çiller sözünü tuttu ve Ankara'ya döndükten sonra çalışmaların başlatılması için özürlülerden sorumlu devlet bakanına talimat verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özürlüler hakkında kanun hükmünde kararname çıkarılması için yetki istenecekti. Oysa eylemciler kanun hükmünde kararname biçimindeki bir düzenlemeye karşıydı. O doğrudan doğruya meclisten çıkarılacak bir yasanın gereğine inanıyordu. ANAP Meclis Kurulu'nda ve DYP kurmaylarının katıldığı bir toplantıda bu görüşler açıkça ifade edildi. Yetki kanunun hazırlıkları tavsiyedi. 1990'ların ortalarına doğru özürlüler alanında iki yeni gelişme daha meydana geldi. Birincisi 22 Ekim 1994 yılında yapılan bir genel kurulda Körler Federasyonu demokratik bir tüzüğü kabul etti. Yönetimde hemen hemen bütün dernekler belirli bir oranda temsil edildi. İkinci olarak 1993 yılı Eylül'ünde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu yönetiminde önemli bir değişiklik oldu. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 1986 Mayıs'ında 4 federasyonun birleşmesiyle kurulmuştu. İş başına gelen yöneticiler genellikle konfederasyonun kamuoyuna ve yetkililere tanıtılması ve meşrulaştırılması çalışmalarını yürüttüler. Federasyonlar ve dernekler üzerinde bir etkileri olmadı. Bu nedenle de derneklerin ve federasyonların özel olarak Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile ilgili bir tepkileri söz konusu değildi. 1993 Eylül'ünde Ortopedik Özürlüler Federasyonu'ndan delege bile seçilemediği halde Zihinsel Özürlüler Federasyonu yöneticilerinin gözüne girip oradan delege olarak gelen ortopedik özürlü Faruk Öztimur'un konfederasyon başkanı oluşu her şeyi değiştirdi. Faruk Öztimur 1994 yılı Nisan'ında İçişleri Bakanı'nı ziyaret ederek özürlüler platformunun yapacağı eylemlerin PKK ve Dev Sol tarafından yönlendirildiğini ifade etti. Ankara Valiliği tarafından eylemler yasaklanmasına rağmen gerçekleştirildi. Öztimur'un bütünüyle yalan söylediği açığa çıktı. Bu durum daha tanışma imkanı bulmadan eylemcilerin Faruk Öztimur'a karşı tepkisine yol açtı. 1995 yılında Körler Federasyonu Türkiye Sakatlar Konfederasyonu seçiminde Öztimur'un karşısında Turhan İçli'yi başkan adayı olarak gösterdi. Sert tartışma ve mücadelelerle geçen bir genel kurul gerçekleşti. Öz Timur'un adamları Körler Federasyonu'nun bildirilerini kaçırdılar. Federasyon konuşmacılarını engellemek ve tartaklamak istediler. Bütün bunlara rağmen Körler Federasyonu kendi sahip olduğu delegelerden çok daha fazla oy aldı. Fakat seçimleri kaybetti. O yılın Aralık ayında yapılan seçimlerde Öz Timur Anap'tan milletvekili adayı oldu. Körler Federasyonu Başkanı Ahmet Can Türk başta olmak üzere üyelerden oluşan bir grupla ANAP önünde bir basın açıklaması yaptı. Ve Öz Timur'un sakatları temsil edemeyeceğini ilan etti. Böylece Körler Federasyonu ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu arasındaki ilişkiler iyiden iyiye sertleşti ve keskinleşti. 1996 yılı Mayıs'ında Körler Federasyonu tarafından özürlüler yasası için kısa bir yürüyüş ve kitlesel bir meclis ziyareti gerçekleştirildi. İktidardaki ANAP Parti binası işgal edildi. 1996 yılları 3 aralığında bir dizi kanun hükmünde kararname çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete yetki verdi. Aslında Türkiye Körler Federasyonu engelli haklarının KHK ile düzenlenmesine karşıydı. Ancak hükümetçe tanınan tepe örgüt Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olduğundan, bu konfederasyonda yetki kanununa itiraz etmediğinden gelişmeler bu yola girdi. 1997 yılının Ocak ayında oluşturulan bir komisyon KHK çalışmalarına başladı. Bu komisyonda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve bağlı 4 federasyonun temsilcileri yer alıyordu. Türkiye Körler Federasyonu da bunlar arasındaydı. Ancak o sıra federasyon başkanı olan Ömer İnal Durmuş, Faruk Öztümur'un yörüngesine girmiş ve kendi başkanı bulunduğu Türkiye Körler Federasyonu'na karşı pozisyon almıştı. Komisyonda öncelikle Özürlüler İdaresi teşkilatı ele alındı. Sonra çeşitli yasalarda değişiklik yapılması, daha sonra da özel eğitim alanına ilişkin düzenlemeler düşünülecekti. Türkiye Körler Federasyonu Yönetim Kurulu, ezici bir çoğunlukla öncelikle halkların ele alınmasını, sonra buna uygun bir teşkilatın görüşülmesini öneriyordu. Ancak başkanın saf değiştirmesi yüzünden sözünü dinletemedi. Bunun üzerine 16 Mayıs 1996 tarihinde Anıtkabir'den Başbakanlığa büyük bir maskeli yürüyüş gerçekleştirildi. Başbakan Erbakan, eylemcilerin temsilcilerini kabul ederek taleplerini dinledi. Onların taleplerinin yerinde olduğunu belirterek, Devlet Bakanı Sacit Günbay çalışmalarının bu talepler doğrultusunda sürdürülmesi talimatını verdi. Ancak 30 Mayıs tarihinde 571 sayılı Özürlüler İdaresi Teşkilatı'na ilişkin KHK, 6 Haziran tarihinde de diğerleri çıkarıldı. Bu durumu protesto amacıyla 6 Nokta Körler Derneği 14 Haziran günü Başbakanlığa siyah çelenk koydu. Tüm eksikliklerine rağmen çıkarılan kanun hükmünde kararnameler o güne kadar yapılan en kapsamlı düzenlemeydi. 1991 yılından beri meydanlarda sürdürülen mücadele meyvelerini vermeye başlamıştı. Ne yazık ki doğru bir önderlik yapılamadığından beklenen hedef gerçekleşmemiş, demokratik, kapsamlı ve bütünlüklü özürlüler yasası çıkarılamamıştı. 1997 yılı ortalarında Refah Yol Hükümeti devrilerek yerine Ana Sol Hükümeti kuruldu. Bu hükümetin özürlülerden sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici hızla özürlüler konusunda vakıf hale gelerek bir dizi yasanın hazırlanması ve meclisten çıkarılması çalışmasına başladı. 1998 yılında vergi yasasına yapılan değişikliklerle ilk kez serbest meslek sahibi özürlüler ve özürlü yakınları da işçi ve memur özürlüler gibi vergi indiriminden yararlanma hakkına kavuştular. 50 ve 50'nin üzerinde işçi ve memur çalıştıran iş yerlerindeki %2 özürlü kontenjanı %3'e çıkarıldı. Almadıkları her özürlü başına ödenen 500 bin TL'lik para cezası 70 milyon TL'ye çıkarıldı. Devlet alacaklarına uygulanan zam üzerinden otomatiğe bağlandı. %3'den fazla özürlü çalıştıran işverenlerin sigorta priminin yarısı devlet tarafından üstlenilerek işverene ilk özendirme önlemi uygulandı. Özürlü kimlik kartı, sağlık raporları ve özürlü istihdamı ile ilgili yönetmelikler yeniden düzenlendi. 5 Temmuz 1998 yılında Körler Federasyonu'nun olağan genel kurulunda 6 Nokta Körler Derneği'nin adayı Turhan İçli başkanlığında yeni bir ekip iş başına geldi. Yürütülen kısa süreli bir kampanya sonucu Ankara'ya taşınmış olan federasyona yeni bir daire alındı ve uygun çalışma koşulları sağlandı. Federasyon 2022 sayılı yasada bir paranın memur maaş artışlarına endekslenmesi için özürlüğe ya iş ya da tazminat sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanya 6 Kasım 1998 tarihinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen ve yurdun dört bir yanından gelen 300 dolayında görme engellinin katıldığı kitlesel bir salon toplantısında kamuoyuna ilan edildi. Kampanya için televizyon filmleri, basın ilanları, billboard afişleri, bildiriler ve pankartlar hazırlanarak büyük bir propagandaya girişildi ve bakanlarla, milletvekilleriyle görüşüldü. 1999 yılı içerisinde yaşanan ekonomik kriz, terör eylemleri ve 17 Ağustos depremi nedeniyle önemli bir etkinlik gerçekleştirilemedi. Ancak o yılın 15 Ekim Beyaz Baston Körler Günü mücadeleye yeni bir evreye girilmesine yol açtı. Türkiye Körler Federasyonu o gün Anıtkabir'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 500 kişilik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Mecliste Meclis Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut'la bir görüşme yapan kalabalık yeniden Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti. Bakanlar Kurulu toplantı halindeydi. Başbakanlık önünde slogan atarak oturma eylemi yapan kalabalık, Başbakan Ecevit'le görüşme konusunda ısrar etti. Bakanlar Kurulu toplantısına ara vererek 15 kişilik bir federasyon heyetini Bakanlar Kurulu toplantısına davet etti. Burada taleplerimiz ayrıntılı bir biçimde dile getirdi. Başbakan Ecevit, Devlet Bakanı Hasan Gemici'ye talimat vererek çalışmaların derhal başlatılmasını istedi. O yılın Aralık ayı başında yapılan Özürlüler Şurası'nda federasyonumuzun öncülüğünde bütün federasyonların yazılı önerisiyle demokratik, kapsamlı ve bütünlüklü bir yasanın hazırlıklarına başlanması kararını aldı. Tazminat sorununun bu yasa içerisinde çözümlenmesi kararlaştırıldı. Yasa çalışmaları başlamakla birlikte meclisin gündemine getirilmesi konusunda bir ayak sürme süreci başlayınca Türkiye Körler Federasyonu 2 Aralık 2000 tarihinde bir yürüyüş yaparak konuyu yeniden kamuoyunun gündemine soktu. Yasa böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Uzun süre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde kalan ve 11. gündem sırasına kadar ilerleyen yasa taslağı Ecevit hükümetinin bir erken seçime zorlanması sonucunda kadük hale düşürüldü. 3 Kasım 2002 seçimlerinde iş başına gelen AK Parti hükümeti acil eylem planında engellilerle ilgili hiçbir şey almadı. Herkes toplumsal muhalefet hareketinin, dolayısıyla onun bir parçası olan demokratik örgütlü engelli hareketinin üzerine ölü toprağa ekildiğini düşünmeye başladı. Bu konuda yaygın olan kanaati ilk itiraz 6 Nokta Körler Derneği'nden geldi. Dernek kitlesel bir hareketle hükümetin uyarılmasını önerdi. Bu öneri, bırakın Hımbıl, Hantal Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve ona bağlı diğer örgütlenmeleri, Türkiye Körler Federasyonu içinde bile yankı bulmadı. Engelli hareketin üzerine ölü toprağa ekildiği, kimsenin AKP iktidarına tepki vermek niyetinde olmadığı yapılacak bir eyleme katılımın çok düşük kalacağı ileri sürüldü. 6 Nokta Körler Derneği bütün bunlara inat 11 Mayıs 2004 günü bir yürüyüş gerçekleştirmeye karar verdi. Yürüyüşe 600'ün üzerine görme engelli katıldı. Üstelik coşku ve moral doruktaydı. Bu eylem üzerine engelliler yasası konusunda bir canlanma meydana geldi. Bazı taslaklar açıklanmaya başlandı. Bunlardan biri Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanıp tartışmaya açılan 97 maddelik bir taslaktı. Bu taslak önemli mali haklar getirmekte ve gereksinimlerimizin büyük bir çoğunluğuna karşılık vermekteydi. Fakat Maliye Başkanlığı 40 maddesine çekince koydu. Yaz dönemindeki birkaç basın açıklamasından sonra Türkiye Körler Federasyonu Kasım ayını engelliler yasasının çıkarılmasını gündeme taşımak için mücadele ayı olarak ilan etti. 9 kentte yürüyüş ve mitingler yapıldı. Bu eylemlere çeşitli derneklere mensup 2000'in üzerinde engelli katıldı. Eylemler yazılı ve görsel medyada geniş yer buldu. Sesimiz hükümet katına dek ulaştı. Nitekim 26 Kasım günü Sayın Başbakan Sivis Otel'de yaptığı bir açıklamayla engelliler yasasının en geç 2005 yılının ilk çeyreği içerisinde çıkarılacağını ilan etti. Ertesi gün yazılı medya tüm ayrıntılarıyla bu yasada ne gibi düzenlemelerin yer alacağını vurgu yaptı. Bunların içerisinde bizlerin son derece önem verdiği 2022 sayılı yasadaki değişiklik de vardı. Mutlu Mesut verilen sözün yerine getirilmesini beklemeye koyulduk ve devam ettirilmesi düşünen eylemlere ara verdik. İçi boş yasa istemiyoruz. 2005 yılı Mart ayı başında Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan bir taslağın imzaya açılacağı duyuruldu. Yazanın içi bomboştu ve önemli sayılabilecek hususların büyük çoğunluğu tırpanlanmıştı. 9 Mart günü Ankara'da toplanan Adalet ve Kalkınma Partisi, Özürlüler Koordinasyon Kurulu il temsilcileri yasa taslağından duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler. Yasa taslağına eylemsel ilk tepki Türkiye Körler Federasyonu'ndan 11 Mart günü yapılan bir basın toplantısıyla geldi. 13 Mart günü de başını 6 Nokta Körler Derneği'nin çektiği bir grup dernek kitlesel bir protesto eylemi yaptı. Bu eylem pek çok televizyonda ve gazetede yer aldı. Bu tepkilerin temel sloganı içi boş yasa istemiyoruzdu. Sayın Başbakan bu tepkilere 14 Mart günü partisinin grup toplantısına yaptığı bir konuşmayla yanıt verdi. Yasayı yetersiz bulanlar ideolojik yaklaşıyorlar. Ardından yasa taslağı bütün yetersizliklerine karşı Bakanlar Kurulu'nun imzasına açıldı. Mayıs ayında tepkiler yeniden yoğunlaşmaya başladı. Nisan sonunda Çeşitli illerde AKP ilk başkanlıklarını kitlesel olarak ziyaret eden Türkiye Körler Federasyonu'na bağlı derneklerin şubeleri, yasanın yetersizliği konusunda genel merkezlerine baskı yapmalarını il başkanlarından istediler. Bir yandan da engelli milletvekili Sayın Lokman Ayvan'ın çalışmaları devam etmekteydi. Böylece yasanın bu haliyle yetersiz olduğu konusunda hükümette bir kanı oluşmaya başladı. Eylemler karşılığını buluyor. Sonunda imzası tamamlanan yasa tasarısı 7 Mayıs günü TBMM'ye sevk edildi. Fakat bu sevk edilen tasarının imzaya açılan tasarının aynısı olmadığı, bazı önemli mali hakların sevk edilen tasarıda yer almış olduğu görüldü. Böylece daha önceki tepkilerin, çabaların boşa gitmemiş olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Türkiye Körler Federasyonu ve ona bağlı tüm derneklerle Batıkent Zihinsel Özürlüleri Koruma Derneği, Sakatlar Haftası'nın başladığı 10 Mayıs günü Cumhuriyet Milli Gazete ve Bir Gün Gazetesi'ne verdiği tam sayfa ilanlarla taleplerini bir kez daha dile getiren yasayı acele getirmemesi, komisyonlarda yeterli tartışmaların yapılması konusunda hükümeti uyardı. Aynı duyurular bir hafta boyunca ulusal kanal ekranlarında günde iki kez okundu. 11 Mayıs günü federasyona bağlı pek çok dernek ve şubeleri basın açıklamaları ve çeşitli etkinliklere yasa konusunda dikkat çektiler. Sakatlar Haftası'nda gazete ilanları ve özürlüler yasası damgayı vurdu. Bütün bu birikimlerin yarattığı etkiyle 17 Mayıs günü toplanan Meclis Sağlık Komisyonu'na gündemine özürlüler yasa tasarısını aldı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile bağlı konfederasyonu bu toplantıya çağırarak dinledi. Sonra oluşturulan alt komisyonda hükümetin yasa tasarısı ile CHP ve Lokman Ayva tarafından sunulan tekliflerin birlikte müzakere edilmesi kararlaştırıldı. Bir haftalık bu sürecin sonunda tasarı daha da zenginleştirilmiş olarak ortaya çıktı. 1 Haziran günü toplanan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşçi Komisyonu, alt komisyonun çalışmasını bazı değişikliklerle kabul etti. Sağlık komisyonundan geçen yasa tasarısı yeniden uykuya daldı. Günler geçiyor, bir ilerleme olmuyordu. Meclis Haziran ayı sonunda tatile girecekti. Haziran ayı sonunda durumu değerlendiren Federasyon Yönetim Kurulu meclise kalabalık bir çıkarma yapılması kararına vardı. 29 Haziran günü 300 dolayında bir kitle ile meclise girildi. AK Parti ve CHP grup salonlarına gidilerek görüşmeler yapıldı. Başbakan Erdoğan ile CHP lideri Baykal, gerekirse çalışmaları birkaç gün daha uzatma pahasına özürlüler kanununun meclis tatile girmeden çıkarılacağına ilişkin söz verdiler. Dedikleri gibi de oldu. Kanun 2 Temmuz günü bütün partilerin oy birliğiyle çıktı. Federasyon temsilcileri gece yarılarına dek meclis kulislerinde özellikle körlerin imza sorunlarının çözümü ve Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinde engelliliğe dayalı ayrımcılığın konulması için özel bir gayret gösterdiler. Üstelik bu çabaları Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun aksi yöndeki uğraşılarına karşı başarıyla sonuçlandı. Elbette ki özürlüler kanununun kabulü engelliler için çok önemli bir kazanımdır ve bu kazanım engellilerin kendi mücadelenin eseridir. Bu mücadelede Türkiye Körler Federasyonu'nun belirleyiciliği tartışmasızdır. Bilindiği gibi daha sonraki süreç özürlüler kanununun yaşama geçirilmesi ve yeniden elimizden alınmak istenen hakların geri verilmemesi için yürütülen mücadelelerle doludur. Bu süreç, federasyona bağlı dernek üyelerinin çoğunun tanık olması nedeniyle anlatılmayacaktır. Bu arada as olan mücadele edenin kazandığı, mücadele edebilmek için bilinçli ve örgütlü bir güce gereksinim olduğu yönündeki o büyük hakikatin yeniden anımsanmasıdır.